Arkadaşlar, şimdi Hindistan'da da aynı özellik var. Bu yapılar gelişiyorlar ve bunlarda şu var, gelişme var ama gelişme kendi yapısı içinde kalıyor. Yani Hint yapısı, Hint kültürü kendi karakterini bozmadan, o karakteri yitirmeden maksimum gelişmeye çıkıyor. Orada o gelişme, iç gelişme ve o yüzden Hindistan ve Çin gelişmeye aykırıdır ya da karşıdır dediğimiz zaman sanki o iç gelişme de reddediliyormuş gibi anlaşılıyor ve bir tepkiye yol açıyor. Yani doğal bilincin felsefi çözümlemeye ya da kurgu çözümlemeye tepkisini biliyoruz ve yani o tepkinin şeyleri kendince haklı yanları var ama genellikle bunlar yanlış anlamalara dayanıyor. Yani orada bir iç gelişme var Hint kültüründe ya da Çin kültüründe. Örneğin Çin alfabesi gelişmiş ama o gelişme 5000 harfin 10.000 harfe çıkması şeklinde olmuş. Yani buna gelişme denebilir bir bakıma ama yok, Latin alfabesinin kolaylığına ve yalınlığına geçiş diye bir şey söz konusu değil. Yani Çin alfabesi bugün yine binlerce karakterden oluşuyor. O karakterler nasıl yazılıyor bilgisayar tuşlarında düşünün. Yani o baş başına bir problem yaratıyor. Tabii çözülüyor. Yani problem çözülmek için olan bir şey. Ama evet, yani o çözüm bile gösteriyor. Latin alfabesinin yöntemlerine bir dönüşü gösteriyor da geçişi gösteriyor. Şimdi Hinduizmin doğasına biraz daha yakından bakacağız. Bunlar Hindular, burada bir yok. Henüz din kavramı açısından düşünürsek çok kısıtlı bir gelişme var. Vedalar kutsal kitaplar ve felsefi yazılar olarak kabul ediliyor. Bunlar insanların yazıları ve yüzyıllar içinde yazılıyorlar. Bir aradan geçiyorlar. Bir kısmı kabul ediliyor. Bunların nasıl organize edildiğini tam olarak bilmiyoruz aslında ve şu an galiba önümüzdeki yıllarda daha kolayca öğreneceğiz onları. Örneğin İncil'ler, Hristiyanların kutsal kitapları ya da kutsal yazıları denen yazılar nasıl ayıklanıyor? Az çok bugün daha iyi biliyoruz geçmiş göre olduğunda. Çünkü orada var, bu kutsal denen yazıları çeşitli yazarlar üretiyorlar, yüzlerce yazar ve kuşaktan kuşağa. Aynı metni redakte ediyorlar zaman zaman. Bazen baştan başlıyorlar. Ve yüzlerce ya da bazen belki de binlerce üretiliyor. Metin üretiliyor. Bunların arasından bir bölümü çeşitli konseyler tarafından ayıklanıyor. Kanon olarak ya da dogma olarak kabul ediliyor. Bir bölümü de boş inanç olarak atılıyor ya da yasaklanıyor. Ya da çeşitli şekillerde reddediliyor. Yani Hristiyanlığın var. Heretik versiyonları var. Doğuş sırasında. Mesela Aryanizm bunlardan birisi. Aryan onların Aryanizmin özelliği İsa'nın Tanrı'nın oğlu olduğunu reddediyorlar. Yani Avrupa'da bu özellikle yaygın. İskendir ama bu uymuyor. Hint öğretisine İskenderiye. Tabii başka şeyler de var. Heretik versiyonlar da var. Ama bugün yok. Yani Nestorianizm, Aryanizm vesaire gibi şeyler yok. Bugün dört...
İzmir konsülünde yapıyor, bitiyor.
Tabii. Vedaların yazılması da buna benzer bir şey. Ama Vedalar bu kast sisteminin hem formülü veriyorlar hem kutsanmasını veriyorlar. Yani kutsal sayılıkları ölçüde kas sistemi kendine bir tür doğaüstü güç tarafından onaylanmış olarak gösterebiliyor. Kas sistemi burada kas sisteminin anlamı şu. Bireyi belli bir kimlik içinde donduruyor. Bu iyi bir şey mi? Olumlu bir şey mi? Anlamlı bir şey mi? Bireyi belirli bir kimlik içinde donduruyor. Brahman olarak ya da Ksatriya olarak ya da Sudra olarak. Yani birey ancak daha sonraki yaşama yeniden gelişler. Onlar biliyorsunuz dönüşsel bir şeyleri var, mitolojileri var. Ruh bir dahaki dünya gelişinde başka bir sınıfa gelebilir, başka bir yaratığa gelebilir varlığa. Yani bunlar boş inançlı türleri. O boş inançtan yararlanarak sistem kendini bütünsel bir mantığa tamamlıyor. Ama burada bizi ilgilendiren tarihsel açıdan ya da tinin gelişim açısından ilgilendiren şey şu. İnsanoğlu belli bir kalıba girdiği zaman o gelişmeyi bloke eden bir yapı kazanıyor ya da o anlama geliyor. Yani kalıp demek gelişimi durdurmak demek. İnsan kalıba girmiyor o açıdan. Yani o demek değil ki ya şekilsiz ya da yapısız olmalı. Hayır. Ama yapı ya da şekil her momentinde üst tarafından sorgulanabilmeli. Yani bu bunu ben kabul ediyorum ama bu acaba doğru mu? Bu şey değil mi? Önemli bir şey.
Eleştirel davranıyor.
Yani bu bir tür eleştiri. Ama eleştiri demeyeceğiz. Çünkü eleştiri de niye eleştiri demeyeceğiz? Eleştiri de kriter, eleştiren us değil. Evet. Kişisel.
O da belli bir ölçekten hareket ediyor.
O yüzden eleştiri sözü bize hiç uymuyor felsefeye. Ya Kant'ın eleştirilerine baktığınız zaman orada aynı yanılsama var ya da yanılgı var. Yani Kant eleştiriyor ama yani hangi yargı konumundan, hangi eleştiri konumundan eleştiriyor ya da kim eleştiriyor? Arius'un eleştirisi düşün. Hus'u eleştiriyor. Kim eleştiriyor? Sordunuz mu? O zaman sorun şimdi. Yargı yetisinin eleştirisi diyor.
O zaman usta şey eleştiriyor.
Bundan daha saçma bir şey olamaz. Yargı yetisinin kendisi. Yargı zaten bir eleştiri demek. Yargı kendisi eleştiri yetisi demek. Yargı yetisinin eleştirisini kim yapıyor? Bu gerçekten şey. Skandal. Bu da ayıp bir şey. Yani bir felsefecinin bunu yapmaması gerekiyor.
Eleştiri sözü mü?
Evet.
Eleştiri çünkü
arıyorsun eleştirisi ya da yargı yetisinin eleştirisi ya da kılgısal usulün eleştirisi. Burada şunu soruyoruz. Yani bir felsefecinin bunu düşünmesi gerekir ya da Kant gibi bir felsefecinin. Bu eleştirinin öznesi kim?
Hegel'den sonra bunu söylemek kolay tabii ama işte.
Hegel'den mesela. Ama Kant doğru yani bu şey güzel bir cevap oldu. Beni dedi. Hegel'den sonra bunu söylemek kolaydı. Yani Kant Hegel'i tanısaydı ya da Hegel okusaydı anlardı şimdi. Kendine daha iyi yargılayabilirdi. Ama yine de şey, Hegel'i okumak da pek çok insan için yeterli olmuyor. Hala devam ediyorlar şey. Yani eleştiri de özne önemli. Kim eleştiriyor, ne eleştiriyor? Hegel'in sisteminde bir şey var, saltık kriter var dedik. Yani us her şeyin yargıcı. Us kendi kendisinin de yargıcı. Kendi kendisini de alabilir. Ama o eleştiri değil. Ve şimdi tarihsel şekiller söz konusu olduğunda ya da kültürel şekiller söz konusu olduğunda bunlar saltık değiller. Bunlar göreliler. Yani ister kas sistemi olsun, isterse İsviçre Anayasası ya da Türk Anayasası. Bunlar tarihsel şekiller olarak sonlu ve geçici biçimler ve ortadan kalkacaklar. Yani gelişecekler, değişecekler. Bu eleştiri mi? Eleştiri bir bakıma. Ama burada eleştiren kim? T'nin kendisi. Dünya T'nin. Yani bir anayasa eğer ortadan kaldırılıyorsa, örneğin Amerikan anayasası kurulduğu günden bu yana ya da hazırlandığı tarihten bu yana şey yapmamış, birkaç iyileştirme dışında bir değişikliğe uğramamış. Bu onun iyi yapıldığını gösteriyor. Ama aynı zamanda da şey, yani onu son biçim olarak, gerçek anayasa biçimi olarak göremeyiz. O da bir şey.
Çok da kapsamlı değil de biraz onda.
Hala ideal kararı var o anayasada. Yani ideal bir anayasa olduğunu düşünülemez.
Düşünülemez. Ama Amerikalılar için şey. Ayrıca da görevli olarak, yani ideal kararından Avrupa anayasaları iyiydi kurduğumuzda. Onlar da yakında, yani birçok yerde zaten onu uygulamıyorlar. Sonlu şekiller eleştiriye gereksinen şekiller. Ama orada usul eleştirisi önemli. Yani aslında şunu söyleyebiliriz, eleştirecek tek konu, tek yargıç us olmalı. Çünkü burada eleştiri ceza ya da başka bir amaçla, güdüyle yapılan bir şey değil. Eleştirinin anlamı var olan şeklin, yani eleştirilen şeyin henüz ideale ya da usula karşılık düşmediği, uygun olmadı. Bir devlet eleştiriliyorsa o devlet devlet idealine uygun ol, bir yasa eleştiriliyorsa yasa idealine uygun olmadığı için ya da insanlık hakları, evrensel insan haklarına uygun olmadığı için eleştiriliyor anlamına gelir.
Bu burada şöyle bir şey yok mu acaba? Yani yasa ideali dediğimiz şey de aslında kendi süreci içinde gelişip değişen bir şey.
Doğru.
Yani onun için eleştiriden söz etmememiz gerektiği konusundaki nokta eğer bir ön kabule bağlı olarak bir şeyi eleştirmek.
Hayır, eleştiriden, yani eleştirinin anlamını biraz açtık. Eleştiri, eğer bir ideale göre yargılanıyorsa bir sonluk için, tamam, yani o yargılamanın hakkı var. Ona eleştiri diyelim ya da demeyelim, önemli
ben
değil.
Ben şuradan hareketle söylüyorum. Bir filozofun eleştiri sözcüğünü kullanmaktan biraz dikkatli davranması evet. gerektiğini söylediniz. Sizin anlatım tarzınızdan benim anladığım dikkatli davranmalı bir filozof eleştiri sözcüğünü kullanırken çünkü bir ön kabulden hareket ediyor demektir. Yani bir kıstasa göre eleştiri yapıyor demektir. Şimdi burada eğer ideal devlet ilkesine göre bir eleştiride bulunuyorsa o zaman ideal devlet ilkesinin de statik olmadığı belirgin olmalı.
Tabii.
İdeal devlet ilkesine eleştiri dediğimiz zaman işte onun gerçek o manada yani pejoratif anlamda bir eleştiri olmadığını da söylemiş olmuyor muyuz?
Tam anlayamadım. İdeal devlet
ideal devlet ilkesine göre devlet.
O zaman o ideal olmaz. İdealin değişken olmaması gerekir.
Ama hocam idealar da değişiyor dediniz bir kere. İdealar da daha iyiye doğru gelişiyor. İdeal ideadan gelmiyor mu?
İdeal o tasarım anlamında ideayı İngilizce'de olduğu gibi anlayabiliriz. Yani sıradan düşünce olarak da anlayabiliriz. Platonik idea diye de anlayabiliriz. Bir devlet ideası. Platonik anlamda devlet ideası herhangi bir değişime şey değil, açık değil. İdeal değişmez. Değişirse ideal olmaz.
Ama o zaman
o zaman diyeceğiz ki ideal vardır ya da yoktur. Yani o zaman yine felsefenin dönüm noktasına geliyoruz. İdeali kabul edecek miyiz, etmeyecek miyiz? Etmeyenler pozitivistler, görgücüler, postmodernler vesaire. Yani onlar için bir devlet ideali yok, bir kültür ideali yok ya da insanların
devlet
bir ideali yok.
Devlet ideası dediğimiz şeyin değişmez bir şey olduğunu kabul ettiğimiz zaman aslında devlet ideasından da uzaklaşmış olmuyor muyuz?
Yok, kavramsal olarak değişmiyor. Yani ideal
örneğin insanlık evrensel insan hakları eğer bunlar değişkense bunlardan biz bunların bir evrensel olmasından söz edemeyiz her şeyden önce nesnel olmasından
içerik olarak
söz edemeyiz.
Zenginleşiyorlar
yani
ama.
Düşünün şimdi insan öldürmek insanlık dışıdır ya da suçtur ya da haksızlıktır diye bir ilke aldığımız zaman o ilkenin değişmesi ne anlama gelecek tekrar eski durumuna dönme anlamına gelecek.
Ama ben şunu söylemek istedim. Yani ideal ceza hukukundan bahsettiğimiz zaman usul uygun bir ceza hukukundan söz ediyorsak veya insanın değerlerini ezmeyen bir ceza hukukundan söz ediyorsak insanlığın değerleri kapsamında gelişmeler olduğu zaman o zaman insanın değerlerine uygun ceza hukuku kavramı da değişecektir.
İyi,
benim söylemek istediğim
o. Zaman
bu.
O ideal olmamış i̇deal demektir. Hı. Yani henüz değişmeye uşmamış. Açıksa henüz ideale ulaşmamış demektir.
İdeal devlet kavramını yani bir kavram olarak ele aldığımız zaman kavramların tarihselliği söz konusu değil mi burada?
Değil. İdeal kavramların tarihselliği söz konusu değil.
Tarih dışı.
Tarih zaman dışı ya da soyut bunlar. Yani buna ideal demek zamanda olmayan demek. Yani bir anlamda soyut. Zamanda uzayda değil. Yani öyle diyebiliriz. Çünkü örneğin Platon'un devlet ideası diyebileceği bir şey. Görgül bir şey değil. Zamana ya da yere bağlı bir şey değil. İdea düşünce, yani bir soyutlama. Bunun statüsü, bunun ontolojisi felsefi sorun yaratan şey. Böyle bir şey var mı yok mu? Yani yok diyorlar. Çünkü uzaysal zamansal değil. Varlığı uzaysala ve zamansala indirgediğiniz zaman idealar yok. Ama uzaysala ve zamansala indirgenen her şey
sonlu
ve görüngü. Yani reel şeyler, görüngüsel şeyler, uzaysal ve zamansal şeyler bunlar ideal değil. Bunlar reel, bunlar sonlu ve değişken, akışta olan şey. Her şey akıyor dediği zaman Herakleitos'un...
Yorulmayın, anladım ben. Hangi noktayı kavramam gerektiğini.
Yani burada şey var, idealar zamanda ve uzayda değil. Soyutlama, varlık demek şey demek değil, uzayda ve zamanda olması demek değil.
Anladım.
Orada zor bir problem var. O problem yani biraz zaman içinde pişmesi, olgunlaşması gereken bir şey. Çünkü varlık deyince insanlar şeyi anlıyorlar, varlıktan daha fazlasını anlıyorlar. Yani bir ideanın varlığından söz etmek, ideanın fenomen olması ya da uzaysal zamansal olması demek değil. Varlık en soyut kategori, en soyut, daha soyut yok. Ve o yüzden bir ideaya varlık yüklemek, ona en soyut şeyi yüklemek anlamına geliyor. Eğer varlık soyutsa. Yani varlık şeyi düşünebilirsiniz. Daha soyutu olmayan, daha ötesi olmayan tek kategori. Varlığın gerisine gidemezsiniz. Yani varlık dolaysız. İlk, başlangıç. Ve daha sonraki her kategori şey, varlıktan daha somut, daha yüksek ve daha içerikli bir kategori. Varlık en yüksek, şey, en soyut, en yoksul kategori. O yüzden örneğin kuramların varlığından, kavramların varlığından söz ettiğimiz zaman, yani bir devlet kavramı da diyebiliriz, devlet ideası değil, devlet kavramı dediğimiz zaman, ideal anayasa dediğimiz zaman, bunların varlığının düşünülmesi, onların şey değil, uzaysal, zamansal, yani tarihsel varlıklarını kastetmiyor, tarihsel olarak varlıkları söylenmiyor. Standart olarak, ideal olarak, model olarak duruyorlar. İdealar birer model. Ve biraz standart. Yani bir standardın varlığı neyse o. Devlet ideası, devlet standardı demek. Yani örneğin ideal devlette şey olmaz, suç olmaz. Bu bir şey, kavram. Ve ideal devlet kavramının... Çünkü orada insanlar özgürdür ve o insanlar özgürlükleri içinde tam erdemli insanlar olarak gerçekleşmiş insanlardır. Yani homo sapiens'in idealine ulaşmış ya da ereğine ulaşmış varlıklar olarak haksızlık yapmazlar. Yapamazlar. Öyleyse ona bağlı bütün bir sistem, kavramlar sistemi o da gereksiz, olumsuzlanıyor, gereksiz duruma geliyor. Suç olmadığı zaman yargı, yasa, mahkeme, ceza vesaire bu tür şeyler bunlar şeye indirgeniyor, biraz momente, yani o sürecin geçmişinde bıraktığı, ortadan kalkmış şeyler var. Kategoriler oluyor. Ya şimdi bu şeye de benziyor biraz Freud'un bilinçaltının varlığı konusundaki orada söylediği sözler var. Yani onu da reddediyorlar şeyler, pozitivistler. Bilinçaltı tinsel o biraz daha değişik boyutları var onun. Yani şimdi buna deneriz bu şey. Belki bir seferde biten bir konu değil. Ama buradaki varlık fiziksel ya da tinsel varlık değil. Yani fiziksel ve tinsel varlık. Yani doğal varlık ve kültürel varlık dersek idealar ikisi de değil. Yani sadece fiziksel olmaması değil, tinsel olmaması da söz konusu. Devlet ideası denen şey. Tinsel varlık bilinçte bulunan varlık. Öyle diyebiliriz. Tinsel olan, manevi olan şey insan bilincinde olan. Ben de, yani modern Türkiye Cumhuriyeti devleti insanların bilincinde olan bir devlet. Bu bir şey. Fiziksel bir şey değil. Doğal bir şey değil. Tinsel bir şey o anlamda. Devlet ve insanların o bilincinde devlet silinirse o devlet o zaman ortadan kalkar. Yani o devlet kağıt parçalarının üzerinde ya da oradaki binaların fiziksel yapılarında değil ama insanların bilincinde, istencinde olan bir yapı. Devlet ideası ya da devlet kavramı bilince de sınırlı değil. Yani şey olmadığı zaman da, örneğin insan olmadığı zaman da bir devlet kavramının...
Hocam o kavrama ters düşmüyor mu ama? İnsan, devlet insan oldu mu olur? Yani bizim istencimiz, ussal yasa istenci diyoruz.
O tarihsel devlet. Devlet ideası tarihsel değildi.
Ama hiç insan olmazsa devlet nasıl olacak?
Olmayacak.
Kavram ama, olarak nasıl olacak? Kavramı nasıl var peki?
Kavramı nasıl var? Düşünün. Yani hiç insan olmadı. Yani, şey, bundan şimdi o zaman biraz daha...
Hani doğanın mı? Din için yok mu devlet? Yani onu diyorum. Hani doğanın hayvanların mı devleti olacak? Hani kavramı...
Hayvanlar da olmayabilir. Zamana bağlı, tarihe bağlı olmamak demek, hayvanlara da bağlı olmamak demek.
Bu anlaşılmaz ya.
Şimdi
bu
zor, bu şöyle bir şey düşünebilirsiniz. Bu idealar zamansız deniyor.
Zaman ve mekan.
Yani zamana bağlı değil. Bu demektir ki Yani zamanı ne kadar uzun düşünürsen düşün hiç önemli değil ama idealar zamansız olarak varlar. Dedik ya varlık bunu bilmiyorum bunu herkes tabii ki kendisi daha net şey açık olarak düşünebilir ya da daha yoğun olarak düşünebilir.
Kavrayışla ilgili mesele bu anlatımdan ziyade.
Neyle?
Yani ideaların zamansız varlıklar olması meselesi evet. Dillendirmekten ziyade kavrayışla ilgili bir şey.
Kavrayışla, kavramla ilgili. Yani kavram varlık kavramına verdiğiniz anlamla kavram ya da içerikle ilgili. Varlığa fiziksel ve tinsel bir içerik vermiyoruz. Varlık, varlık olarak varlık burada. Sadece olmak, sadece var olmak anlamına gelen bir kavram. Başka hiçbir şey anlatmıyor. En yalın kavram. Ve idealara yüklenen zamansal olmayan varlık, bu varlık, soyut varlık. Yani o yüzden idealar, yani pozitif devletler, reel devletler bunlar tabii ki tinsel kurumlar ya da yapılar ve zamanda varlar, tarihte varlar. Bunlar şey değil, devlet ideali değil. Ama şimdi idealların varlığı konusunda çok fazla güçlük çeken kafalar zaten onlar klasik felsefeyi ya da idealizmi reddediyorlar. Pozitivizme, deneyimciliğe, görgücülüğe vesaire yöneliyorlar. Yani insan, felsefenin içindeki ayrılmanın şeyi burada yatıyor. Zemini burada yatıyor. Yani bazı insanlar bunu saçmalık olarak görmenin ötesine geçemiyorlar. Yani diyorlar ki var olan ya fizikseldir ya da en fazlasından işte tinsel olabilir. Ki tinselin varlığını kabul edemeyenler materyalistler. Yani materyalizm onu da kabul edemiyor. Kuşkucular bilgiyi kabul edemiyorlar. Ya pekinlik ya da gerçeklik denen şeyi kabul edemiyor bu insanlar. Çünkü yani bu mantıksal bir sonuç, gerçeklik dediğimiz şey. Onlar o mantıksalın gücüne kendilerini bırakamıyorlar. Bu psikolojik bir ayrım. Bir de şey olabilir, çok fazla, çok kolay teslim olan kafalar olabilir. Çok dogmatik, çok inatçı, böyle kolayca inanan, her şeye inanan insanlar da olabilir. O da psikolojik bir şey değil mi? Var öyle kişiler de var. Yani inanılması çok neredeyse olanaksız şeylere çok kolayca inanabilen şeyler var. Karakterler var. Yani bunlar psikolojide anlaşılabilecek şeyler. Bir tarafta çok saf insanlar var. Bir tarafta tam tersine hiçbir noktada kuşkunun ötesine geçemeyen bir pekinlik ya da dogmatizm elde edemeyen şey var. Karakter tipi var. Kuşkucu tip. Ve dogmatik tip. Bu bir şey.
2.5.
Yani bunun istatistiksel bir anlamı çok önemli değil ama istatistiksel bir anlamı da var. Ve ölçülebilir. Ne kadar nüfusun ne kadarı kuşkucu, ne kadarı dogmatik vesaire. Yani önemli olan şey, şimdi kuşkuculuk, örneğin bu yine bir şey, standart konu. Yani kuşkuculuk ilerlemenin şeyidir, zeminidir. Doğru. Çünkü kuşku var olanı yatsır ve ona varlık hakkı tanımaz. Yani aslında var olan bir şeyden kuşku duymak onun varlığını reddetmek demek. Ya da onun varlığını sorgulamak demek. Yani sen var mısın demek. Ve o eğer gerçekten o kuşku haklıysa onun anlamı şey. O nesne yani bilimde nasıl oluyor kuşkuculuk? Şunu, yani bir teori ortaya çıktı ve ondan ben eğer o teori gerçekse, doğruysa o zaman güzel, onu değiştirmenin bir anlamı yok.
Kuşku duymazsanız tanıtlayamazsınız ama.
Yeni veriler ışığında bir daha değerlendirme.
Tanıtladık.
Ama yeni veriler uymuyorsa, eski tanıta, uymayan tarafları varsa bir kez daha gözden geçiriyor. Kuşkuculuk o.
Veriler, şimdi...
Bilimsel bilginin kesinliğini
kabul etmiyor. Verilerin uyması gerektiğini söyleyeceğiz. Yani veriler çünkü o kuram nereden çıktı? Kuram verilerden çıkıyor bir bakıma. Veriler tarafından besleniyor ya da gelelim mi o konuya? Yani kuşkuculuk var olan sorgulamasında dogmatizme düşmenin bir sigortası.
Kuşkuculuk çok da tehlikeli bence hocam. Eğer kuşkuculuk kişide duysal zeminde kalırsa tam kafayı yemeğe kadar götür. Onu ussal zemine taşırsak, çünkü o labirentin içinde kendi kuyruğunu kovalayan fareye dönersiniz.
Ha, bu ama noktada şu anda konu o değil. Yani evet. Kuşku var olanı var olanın varlığını kuşkuculuk sorgulama hakkı olarak ilerlemenin koşulu. Yani
koşulu eğer, ama bunun da bir sisteminin olması.
Ama kuşku gerekiyor. Şey değil, kuşkuda kalmayı amaçlayan bir şey, duygu değil.
Dogmatizmi reddetmek kuşkuculuk aslında.
Yani
o
kuşku,
manada.
Metot olarak
özgürce soru sorabilmek.
Evet,
yeniden eğer, soru sorabilmek.
Diyalektikle özdeşleştiriyor. Çünkü diyalektik de var olan, yani olumlu olandaki olumsuzu görmek demek. Diyalektiğin kavramı bu. Kuşku da var olanı olumsuzlamak. Yani aslında onu olumlu görünürken onun olumsuz olduğunu düşünme anlamına geliyor. Ya da her, genel olarak şey, reddetme ya da yatsıma gibi bir anlamı var. Ama orası son nokta değil. Senin dediğin yer şey, kuşkunun ötesine geçememek ve pekinliğe ya da gerçekliğe ulaşamamak. O şey, anormal bir şey. Kuşkuculuk dediğimiz şey de o zaten.
Yani bunu yapıp bu şekilde noktada kalan filozoflar vardır mutlaka. Yani o konuda onu aşabilmek, yol almak işte son nokta. Yani oradaki işte kriterin sağlam olması lazım. Metodun. Neyse konu dağılıyor. Kuşkuya nereden geldik bilmiyorum.
Hindistan'a dönelim.
Yapacağız, yapıyoruz yani. Şimdi nereden geldik kuşkuya?
Hindistan.
İdeal, ideallerden geldik. İdeal yasa. Hint dini şeyde tarihsel bir yapı ve orada kalıyor ve daha öte değişimi gelişimi reddediyor. Bunun neden böyle olduğunu, neden dikkat ederseniz Batı'da bütün dinler ya da kültürel biçimler ortaya çıkıyorlar ve geçip gidiyorlar. Yani Sümerler gittiler, Asurlar gittiler, Babil gitti, Mısır'ın kendisi, Firavunlar Mısır'ı gitti, Etiler gitti, sonra Selçuklar geldiler, Bizanslılar, Roma İmparatorluğu, Atina, Sparta, yani bütün Avrupa, Batı diyebileceğimiz alanda hiçbir kültürel yapı ayakta kalmadı. Ve bunun içinde en doğuya ait olan kültürel yapı, yani doğuya en yakın olan ve ortadan kalkan kültürel yapı Pers dini. Persler, onlar da ortadan kalktılar. Hegel, burada göreceğiz, yani tamam Çin ve Hindistan da tarihsel sürecin şeyi, momentleri ama esas tarih şeyle, ortadan kalkmayla başlıyorsa o zaman Pers tarihiyle, Pers diniyle başlaması gerekir ve Hegel öyle söylüyor. Yani şimdi şeyin, tarihin ortadan kalkmayla ilişkisini anlayabiliyoruz herhalde. Çin ve Hindistan sürekli olarak kendileri yineliyorlar, cilalık duruyorlar, daha parlak yapıyorlar, daha ayrıntılı yapıyorlar. Eğer bir eksiklik varsa o sistemin izin verdiği şeyde, alanda, onu gideriyorlar. Yani alfabelerinde bir harf eksikse onu tamamlıyorlar. Şey olmadan, resim sanatında örneğin şeyleri yok onların, derinlik ve gölgesi, perspektifi yok. Ama onun o iki faktörün yokluğunda olanaklı en güzel biçimleri üretiyorlar. Kendi törellikleri şey, boyun eğme törelliği. Şimdi Çin'le ilgili olarak ona bir kere daha şey, dikkate alalım. Çin, imparatorluk dini olduğuna göre bir boyun eğme dini aynı zamanda ve Çin'in felsefesi ve dinsel yapısı da buna uygun olmak zorunda ve Konfüçyusçuluk tam olarak bu fonksiyonu yerine getiriyor. Konfüçyus'un bütün öğretisi boyun eğme, uyum, denge öğretisi ve burada otoritelere boyun eğme konusunda sayısız öğüt var. İmparatora, anneye babaya, abiye vesaire. Bunlar şey, Çin törelliğinin sağlamlaşması için uygun, onu sağlamlaştıran şeyler, yapılar. Ve önemli tarihsellik şeyde yatıyordu. O bu tür katı törellikleri, katı yapıları tanımamada yatıyor. Bu açık sanıyorum. Yani bu bölgede, Batı'da hiçbir şey kendini sağlam olarak göstermedi. Yani ne kadar ileri gitmiş olursa olsun, ne kadar örneğin şeyi düşünürseniz, felsefe ve bilimlere baktığınız zaman Yunan dini, Helenik din Çin'den, Hindistan'dan sonsuz ölçüde daha ötede, daha ileride. Ama Yunan dini yok oldu, Çin ve Hindistan kaldı. Yani burada yok olmak bir avantaj ve daha öte gelişimin de önünü açıyor. Çünkü Yunan dininde şey vardı, yani bütün o yüksekliklere, güzelliğe ve bilimsel ve felsefi gelişmişliğe karşın kölelik dini vardı. Kölelik o kültürün bir momentiydi. Yani kölelik olmadan ve mitoloji olmadan Yunan kültürü olamazdı. mitolojinin kalkması ve yerine Hristiyanlığın gelmesi, ki Friedrich Arst'ın anlattığı Hristiyanlık hoş bir Hristiyanlık değil. Yani boş inançtan, mitolojiden çok fazla ileri giden bir Hristiyanlık değil ama yine de şey, mitolojinin kırılma noktası, çöküş ya da çözülüş noktası. O açıdan onu da bir gelişim faktörü olarak düşüneceğiz. Orada tarihsel olmak, tarihsel açıdan önemli olan ve gerekli olan şey ortadan kalkabilmek, kalabilmek değil. Değişmenin anlamı bu. Yani bir şey dereceli olarak değişebilir, biraz büyüyebilir, biraz bu aslında gerçek bir değişim değil. Gerçek değişim niteliğini yitirmek, karakterini yitirmek demek. Ve
kendisinden başkasını barındırması gerekiyor ki.
Kendinde başkası evet. Olmak.
Tabii. Yani o olanaklı. Çin'i de kendinden başkasını barındırıyor. Ama o potansiyel olan faktör henüz kendini ortaya koy. Yani Çinli özgür olamıyor. Çinli yaratıcı olamıyor, yapıcı olamıyor. Yani Çin geometri üretemiyor ya da güzel sanatlarda o dediğimiz gibi belli estetik sınırlar ötesine geçemiyor. Şimdi geri kültürler neden o statikoyu koruyorlar? Bu da şey, yani zor bir konu. Bunu sizlerden bekliyoruz. Zaman içinde nasıl olduğu konusunda çözümlemeler. Niye bir kültür kendine devam ettirme gereksinimini duyuyor? Ya da niye o statikoyu, o dinginliği kıramıyor? Yani
yaratıcı olamıyor.
Yaratıcı olamıyor. Şimdi Anadolu'yu düşünün, Yozgat'ı düşünün. Yozgat'ta yapıyorsunuz, felsefe yapıyorsunuz. Hegel felsefesi gibi ya da Kant felsefesi gibi bir şey. Onu toplum nasıl karşılar? Niye o kitap okuyorsun der? Niye yazıyorsun der? Ne yapacaksın bununla? Bu izin verir mi toplum ona? Öyle zulüm diyorlar, değil mi?
Her şeyini almış yani.
Evet. Yani
felsefet olmuş, o da zulüm.
Evet.
Ama o yani uydurulmuş orada, ne işime yarayacak o, işte.
Davul zurnayla onlar mest oluyorlar ama bir piyanonun, bir kemanın iki tane melodisini zulüm olarak görüyorlar. Yani
aslında zulüm olarak görmüyorlar. Onu karalamak için yapamayız. Uydurulmuş bir şey o aslında. Yani bu çağdaş cumhuriyet kültürüne karşı odakların bilinçli bir tuzağı. Yani bakın şimdi Mersin Devlet Opera Balesi'nin dün akşam televizyonda bir şeyini izledim, beni çok etkiledi.
Çok güzel.
Sobanın yanına piyanoyu taşımışlar. Çocuklar başlangıçta hiç dinlemiyorlar falan kendi aralarında falan, bir süre sonra dinlemeye başlıyorlar. Yani insanın...
Sobanın mı?
Sobanın. Sınıfta soba varmış, sınıfa getirmişler piyanoyu. Yani insanın içindeki güzellik duygusu eninde sonunda güzel olan şeye kayıtsız kalamaz.
Elbette. Bir noktada çözecek ama o zulüm duygusu...
Ama bütün mesele şu, yani o kayıtsız kalamama durumunu ortaya çıkarmakta edimsel olamıyor insanlar.
Bir de Doğu tininin özelliği kendi kişisel çıkarı dışında hiçbir şeyle ilgilenmemek. Kişisel çıkar.
Çıkar.
O somut hayatındaki ön plandaki şey. Evet. Batıda o var.
Batıda da o var. Yani kişisel
ama pragmatizm her yerde var.
Onun dışına çıkmamak. Kişisel çıkar dediğimiz maddi çıkar, özelliksel çıkar, parasal çıkar.
Yani işte gündelik hayatını işe yarayan şeyler.
Faydacı
olma.
Faydacı
olma. Pek katılmıyorum ben bu görüşe. Yani ben doğumluyum ya da çok fazla gezen bir insanım. Ancak o bölgelerde ticaret yoğunlaşmaya başladıktan sonra o noktaya geliyor. Yani aynı yerlere, seneden sonra bir daha gidiyoruz. Ama hani oralara eğer ticaret artmışsa, yani böyle daha saf köylü yaşayanlar, o olmuyor da pek sadece kendi çıkarını düşmek. Yani hep böyle verici oluyorlar.
Köylüler, ilaçık.
İlaçık verici oluyorlar.
Hani kendi çıkar derken gündelik işine yarayan iş şeyler.
Ticaret geliyorsa oraya ilişkilerin o zaman değişiyor. Aynı insanlara bakıyoruz. Seneden sonra başkaları olmuşlar.
Klan gelenekleri var çünkü orada. Evet, yani paylaşmak.
Kötü olan şey, ciddi olan ve belki de böyle depresif olan şey, niye doğudaki bir kentte felsefe ya da güzel sanat geliştiği zaman bastırılıyor? Yani toplum onu yabancı bir doku gibi atıyor dışına. Yok orada şey, saz çaldığın zaman problem değil ama gitar çaldığın zaman şey. Şimdi alıştı. Yani o mücadele kazanıldı aslında. Çünkü şu an Bütün köylüler burada gitar kursu veriyorlar. Sanki şey biliyorlarmış gibi onu. Ama bir dönem şeydi, belki de Anadolu hala öyle. Yani yeni olana karşı bir direniş var. Geleneksel, gelenekselin doğası bu aslında. Yani mantıksal açıklama çok yalın ve belki de yeterli.
Kendi yok oluşunu görüyor.
Tabii. Yani geleneksel olan direnmek zorunda. Çünkü kendini eğer yeni olana
direnmiyorsa gelenek olmaktan çıkacak tabii.
Böyle bırakabiliriz bu açıklamayı. Yani geleneğin karakteri bu ya da kavramı bu. Gelenek şey. Sorgulanmadan sürer. Gelenekselde Hindistan'da da Çin'de de olan şey bu. Sorgulama yok. Yani öyle geldiği için gidiyor ve o sorgulandı. Sokrates'in sözünün bağlantısı burası. Yani sorgulanmayan yaşam yaşamaya değmezdir. Atina'nın kendini sorgulamadığını kastediyor o. Ve Atina kendini sorgulamaya başladığı zaman Atina tini düşüşe geçiyor. Yani Atina tininin en yüksek dönemi Sokrates'in, Perikles'in yaşadığı dönem, yani o şey dönemi, parlak altın dönemi, aynı zamanda onun çöküşünün başlangıç dönemi. Çünkü o dönemde sofistler de var Sokrates'ten önce. Sofistlerin de yaptığı şey o. Sofistler genellikle karalanıyor. Doğru yani sofistler irrasyonel, sorumsuz demagoglar ve dil uzları. Ama sofistler şeyi de getiriyorlar. O değer tanımama özellikleriyle var olan değerlerin değersiz olabileceği düşüncesini de getiriyorlar. Ve onları da yani mitolojiyi ve Atina törenliğini sorgulanabilir bir şeye düşürüyorlar, duruma düşürüyorlar. Sofistler o törel dokuyu asit gibi bir yerde eritiyorlar. Çünkü o törel doku sorgulanmamaya bağlı olan bir şey. Bir insan, bir çocuk o otoriteyi aldığı zaman ya da otoriteyle belli bir törel belirinin yapıyı içselleştirdiği zaman onu sorgulamıyor. O öyle yapılır diyor. Önce sahaya katılır kapıdan çıkarken. İşte annenin eli öpülür, büyüklere saygı gösterilir, büyüklere yer verilir vesaire. Yani bunlar şey gibi görünebilir, bazıları doğru ve ussal gibi görünebilir. Ussal gibi olanları şey yapıyoruz, ayırıyoruz. Ama burada önemli olan insanların bütün planda düşünürsek bu tür sorgulamadan yaptıkları davranışların mekanik davranışlardan bir farkı yok. İnsana yakışır değil. Yani ben birisine saygı gösteriyorsam o saygıyı hak etmeli ve ben onun bilincinde olmalıyım. Sadece büyük olduğu için ya da yaşından dolayı ona saygı göstermek kölece bir şey. Alışkanlık çünkü. Sorgulamada ve orada o saygıyı hak etmeyen insanlara da saygı göstermiş olsun. Bir hırsıza, ahlaksıza da saygı gösterebilirsin. Ve törenliğin karakteri, böyle bir törenliğin böyle bir şeyi var. Problem yanı var. Yani insanlar törenliği genellikle olumlu olarak görüyorlar. Geleneği olumlu olarak görüyorlar. Ama gelenek aptallık demek her şeyden önce. Çünkü geleneğin gelenek olması sorgulanmamasına bağlı. O düşünmeyen bir kafa o geleneği olduğu gibi sorgulamadan alıp götürür, yineler ve çünkü gelenek irrasyonel olduğu için sorgulanmamaya gereksiniyor. Yani doğru olan bir şey, haklı olan bir şey, erdemli olan bir şey sorgulanmaya dayanabilir ve sorgulamadan kaçmaz. Ama gelenek irrasyonel olduğu için, çünkü sahayı anlatacaksın. Bunun hiçbir zemini yok. Bunu sorguladığın zaman o ortadan kalkacak. Geleneğin sorgulanmaması var olmasının güvencesi.
Görgü kuralları bir tür gelenek mi?
Yani evet, görgü, görenek diye bir şey var. Şey dedik, bazı davranışlar ussaldır. Yani gelenek görüntüsü, görünüşü altında saydığımız bazı davranışlar ussaldır ve onları oradan ayırmak gerekir. Yani görgü kuralları, şimdi onu gelenekle ilişkisi açısından değil, kendi içinde incelemek gerekir. Görgü ne demek? Yani o uygarlıkla ilgili bir şey.
Kriter olarak rasyonelliği koyabiliriz.
Koyabiliriz orada. Yani çünkü şimdi yemeği, örneğin yemekte görgülü olmak demek, yemeği şey gibi yemek demek değil mi? Kurallarına uygun bir şekilde, yani kibar bir şekilde, ince bir şekilde insan gibi yemek demek. O görgü ise, onu kaldırdığımız zaman, düşünün insanların kafalarını sabahlarına dallayarak, sokarak, elleriyle yemek mesela, bu bize çirkin görünüyor, görgüsüzlük olarak görünüyor ama şeyde Anadolu'da hala onu yapıyorlar. Yani indirdi. Örneğin Araplar da böyle bir onu yapıyorlar.
Avuçlayarak.
O bize iğrenç geliyor neredeyse.
Evet, pilavı eliyle yiyor.
Pilavı eliyle yiyor. Yani,
ama görgü kurallarının biraz değerlendirmeye daha yakın bir yönü var.
Bunlar gelenek değil.
Görgü gelenek değil. Yani geleneklerde farklı. Değerlendirme konusunda bir tavır yok. Evet. Belki görgü kurallarında değerlendirme konusunda biraz daha USA yakın bir tavır var.
Sanırım o şey. Yani çok görgü en azından görgü çok dramatik bir sorun gibi görünmediği için çok fazla ele alınmıyor. Ama yine de şey, o gelenekten ayrı bir şey, görenek.
Bir değer sisteminin parçası gibi sanki görenek. Yani evet. Bir değer var ki ona uygun davranmak görerek yapılma işleviyle oluşuyor.
Galiba bilmiyorum, onu şey yapalım, çözeceğiz. Yani görenek, çünkü o da gelenek gibi, böyle gördüğün için. Ama o şeyi göster, sorgulanmamayı şey, kapsamıyor.
Sorgulanmıyor sayılır yani. Çatal sağda, bıçak sağda, çatal sağda. Yani
gelenek bir biraz... şey değil ama. Yani onu bozabilirsin. Onu bozduğun zaman sonuç gelenek durumunda olandan farklı. Yani kınanabilirsin, ayıplanabilirsin. Görgüsüz derler. Ama geleneği kırdığın zaman törel olarak suçlanıyorsun, yargılanıyorsun.
Yaptırma
yani
biraz daha değil.
Yargılan... farklı ama gene farklı. Sanki burjuva kültürünün evet. Geleneği gibi geliyor bana. Görgü
öyle mi?
Bana öyle geliyor.
Yani olabilir. Görenek...
Yani onu da sorgulamıyorlar. Oraya sıkışıp kalıyorlar.
Görenekler.
Aslında daha genel olarak davranış kalıpları konusuna değinmek belki gelenek açısından. Yani bu görgü kuralları da bir tür davranış kalıpları. Ama bunu daha yayabiliriz. Örneğin belirli ritüel davranışlar, ibadetler, belirli günlerde belirli adetleri yerine getirme. Bunlar hep gelenekle bağlantılı şeyler. Giderek buradan genel kabul görmüş ahlak kurallarına kadar da gidebilir miyiz? Yani geleneğin tehlikesi böyle bir şekilde yayılıyor. Yani sorgulanmamanın yayılan bir şeyi var. Sadece gelenekle bağlantılı olarak kalmıyor. Hayatın birçok alanına tesir ediyormuş gibi geliyor.
Sorgulanmama, yayılma, ya aslında tarihin ilerlemesiyle özellikle bu çağa geldikten sonra sorgulanmayan pek bir şey kalmış gibi görünmüyor bana. Yani sorgulanmayan şeylerin sorgulanması yayılıyor demek belki daha doğru. Yani Türkiye'de şu an şeyler, yeni kuşaklar örneğin bu geleneğin gelenekçi ailelerden gelen genç kuşaklar o sorgulama tinini kazandıkları için modern kültürle karşılaştıkları için geleneğin sonu geldi. Yani bir kuşak var. Şu an Türkiye'de geleneği temsil eden sadece şey eski kuşak. O kuşak ortadan kalkıp gücünü yitirdiği zaman onunla birlikte bütün gelenek tini de ortadan kalkacak. Çünkü yeni kuşak kentli, yarı kentli şu anda, yarı modern. O geri dönme olasılığı söz konusu değil ama us dışı bir şey. Yani tekrar modernlikten geleneğe dönüş diye bir şey olamazsa o zaman yani o zaten geleneğin kırıldı, gücü kırıldı. Örneğin Japonya'da falan, bir son olarak onu söyleyeyim, onun üzerine devam et. Japon modernleşmesi şey, henüz o sorgulama tinini getirmediği ölçüde şey, dışsal modernleşme, içeride Japon tini, aynı samurai ve geisha tini sürüyor gibi görünüyor. O zaman o orada bir geri dönme de olmayacak çünkü henüz ilerleme olmadı. Yani Japon samuraylar bilgisayar yapabilirler mi? Samuraylar otoyol yapabilirler mi? Yapabilirler. Öyle görünüyor. O Confucius etiği altında ya da Budist etik altında davranan insanlar şey yapabiliyorlar. Öykünme yapabiliyorlar. Hegel'in terimi öykünmeydi Çin'le ilgili olarak. Bunlar iyi öykünüyorlar diyorlardı. Bugün de onu yaptıklarını görüyoruz. Yani bütün Batı'nın klasik tablolarının kopyalarını yapıp onları satıyorlar şeye. Orijinal yapamıyorlar ama kopya yapabiliyorlar. Bilgisayar teknolojisi Batı'da geliştirildi. Ya da otoyol teknolojisi Batı'da gelişti. Ya da gökdelen teknolojisi Batı'da geliştirildi. Ve Japonların yaptıkları şey onları geliştirmek değil. Arada belki ufak tefek katkıları oluyor ama özünde bir kopya davranışı var. Ve bu geleneksel tin kendini değiştirmeden yani modernleşme gerçek anlamda yer almadan Japonlar öykünme tinleriyle şeyi batıyı simüle edebiliyorlar. Teknoloji öykünmeye izin veriyor. Bilim kesinlikle ussal bir düşünce yapısını gerektiriyor. Ama teknoloji, yani uygulayın bilim, maymunlar tarafından yapılamaz ama öykünme konusu olabilir. Yani Japon kültürünün karakteri değişmedi. Ya da Japon tini özel olarak Doğu tini olarak kalmayı sürdürüyor. Öyle Japon şey değil, modern değil. Ama görünüşte modern, dışsal, teknolojik olarak modern. Yani teknoloji şey değil, ustal buluş tini ve kavramsal olarak bilimsel, yani bilimle aynı şey değil. Teknolojide şu var, yani bir insan alıp, örneğin bu bilgisayar yapan fabrikalara baktığınız zaman, o üreten fabrika, onlar teknolojik kurumlar. Orada çalışan insanların çoban olmaları bile problem değil. Yeter ki bir çipi doğru yere monte etmeyi bilsin. Neyi monte ettiğini bilmiyor. Orada esas o işi bilen şey, bilimsel yan, o teknolojiyle teknolojiyi hazırlıyor ama teknoloji onu bilmeden kullanabiliyor. Yani bilim ve uygulayın bilim arasındaki ayrıma dikkat etmek gerekiyor. Bilim simüle edilemez, bilim kopya edilemez, bilime öykünülemez. Kavranılabilir, düşünülebilir ya da onun dışında kalır insan. Ama teknoloji, uygulayın bilim o simüle edilebiliyor, öykünülebiliyor ve Doğu'nun, Japonya'nın yaptığı, Çin'in yaptığı, Güney Kore'nin, Tayvan'ın, Doğu'da 3 tane şey var, demokratik gibi görülen ülke var. Japonya, Tayvan ve şey, Güney Kore. Orada yani o Doğu, onların şeyini düşünemezsiniz. Yani Japonlarda bir geometri bile yok. En küçük bir geometri bile yok. O kendi kültürel yapıları içinde. Çin'de olduğu gibi. O insanların gökdelen yapabileceklerine, otoyol yapabileceklerine, matematik, kalkülüs, analitik geometri vesaire, bunları kendi başlarına geliş... Bunlar oraya tamamen batıdan giden şeyler, kültürler ve Japonlar onu simüle ediyorlar. Yani kalkülüs sana şeyi gösteriyor, bir problemin, mühendislik problemin nasıl çözüleceğini gösteriyor. Onun kavramını bilmeden de mühendis onu yapabiliyor. Dikkat edin, burada şey, mühendisin yaptığı işte teknolojik bir iş olarak ortaya çıkıyor. Bilimsel değil ama teknolojik, yani uygulayın bilimsel. Bu anlaşılır bir teori gibi görünüyor bana. Yani Japonya özel olarak gelenek tinini taşıyor, koruyor, sürdürüyor ve o gelenek tini üzerine teknolojik bir biçim değişimi yapıyor. Yani ama içeriden değişim, geleneğin kırılımı. Türkiye'de olan şey o. Türkiye'de biçim geride kalıyor ama içeride bir kırılma var. Dolayısıyla burası şey, esas gelişmenin zeminini kazanıyor. Doğru olan şey o. Yani teknoloji arkadan gelir. Kolayca gelir. Yani bilimi kavradıktan sonra esas özünü kavradıktan
sonra. Bilim kavranıyor mu burada? Efendim? Türkiye'de bilim var mı?
Türkiye'de bilim, eğer bilim özgür düşünceyi gerektiriyorsa, o zaman bilimin şeyi var. Yani ola, var. Burada Türkiye'de bilimin olmamasının nedeni şey değil. Dışsal yasak ya da dışsal baskı değil. Türk entelektüelinin henüz çok fazla böyle şey gibi dışarıya bakması, yani kendi harekete geçmiyor. Kendisi üretmiyor. Yapabilir. Yani sadece tembellik yeterli değil. Ama engel yok. Yani Cumhuriyet'in başından beri olan şey buydu. Ben Ulubey yazısında onu yazdım. Yani siz Türk entelektüelleri olarak, Türk akademisyenleri olarak pekala matematik, fizik, kimya geliştirebilirdiniz. Tarih, doğru düz tarih yapabilirdiniz. Niye yapmadınız? Yani işte bu Sinanoğlu gibi birkaç insanın dışında şey çıkmadı. Özgür düşünebilen insan çıkmadı ve onun açıklamasını yapmamız gerekir. Yani bu Osmanlı düşüncesinde de aynı şey var. Tıkanma var. Yani çok da erkenden yani bir Türkiye'de Descartes'in ya da bir Rousseau'nun ya da bir Hegel'in, Kant'ın bu Osmanlı tini içinde çıkmaması pek anlaşılacak bir şey değil. Yani çünkü devlet bunu baskılamıyor ya da yasaklamıyor. Osmanlı çok özgür. Yeni bir dil kuruyor. Yani dil konusu, müzik konusunda, şey, mimari konusunda, yaratıcılığının nereye varabileceğini görüyoruz. Yani sınırsız, sonsuz. Aynı şey bilimde yapmaması özel bir konu ve aynı tutuculuk ya da aynı süre durum ya da pasiflik şeyde de Cumhuriyet döneminde de sürüyor.
Yani Takvi'nin yani, gözlemevenin başına gelenler aslında Osmanlı'nın bilimsel bilgiye karşı olan tavrını göstermesi bakımından ilginçtir.
Ama genelleme yapmamak gerekiyor. Yani Osmanlı tininde bilime aykırı bir şey var mı, yan var mı ona bakmaz. Tekil örnekler şey yapabilir, yanıltır. Yani çünkü evet, Fatih Medresesi vesaire o tür şeyler.
Matematiği, astronomi yasakladı. Ondan sonra bilimsel şeyler daha öne çıktı Fatih zamanında. O da
özellikle Fatih zamanında desteklendi. Ali Kuşçular vesaire Fatih'in yanına geldiler. Ve Fatih onları destekledi. Bu konu şey biraz zor bir konu. Yani tamam, daha güncel ve biraz daha tikel bir konu. O yüzden
onun için oldu. Üniversite lise gibi oldu.
Evet. Bunları galiba şey yapacağız. Zaman içinde alacağız ve en azından konuların başlıkları şu an ortaya çıkıyor.